Ayrım 17.
Sayfa 161. Hanedan ve soyluları temsil eden gerici partilerden başka bunların baskısından hoşlanmayan küçük derebeylere ve zengin köylülere dayanan oktobristler, kapitalist burjuvazi adına hareket eden kadetler, meşrutiyetçi demokratlar, özellikle fakir köylü kitlelerini kendilerine çekmiş olan sosyalist revolüsyonerler, ihtilalci sosyalistler, harfi harfine Karl Marx'ın teorisine uymak bahanesiyle henüz ülkede derebeyliğin geçerlikte olduğunu öne sürerek önce bir burjuva devrimi yapılmasının gereğini öne süren ve burjuvalarla işbirliğine taraftar olan menşevik sosyalistler ve işçinin çoğunluğu ile birlikte hemen köklü bir devrim yapmak azminde olan bolşevikler, türlü görüş açılarını mükemmel siyasi kuruluşlar çevresinde toplamayı başarmışlardı. Devrimci partilere mensupların en atılganları inançlarını yayma eylemlerinden dolayı zaman zaman ya Sibirya'ya sürülüyor ya da yabancı ülkelere sığınmak zorunda bırakılıyordu. Bu baskının tepkisiyle devrimci akımlar genişliyor ve güçleniyordu. Çünkü her türlü baskı, korkutma ve tethişe uğrayan bu güçlü kişiler gittikleri yerlerde boş durmuyorlar, gizli yollardan ülkelerindeki taraftarlarıyla bağlarını sürdürüyorlar ve onlara propaganda edebiyatı yetiştirmekte başarılı oluyorlardı. Bu yüzden haklarındaki sevgi ve sözlerinin etkisi artıyordu. Ülkücü muhaliflerin bu durumlarının aksine bazı burjuva ve işçi partileri çarlık yönetimiyle hoş geçinme yolunu tutmuştu. Bunlar yasalar dahilinde hükümete muhalefet etmekle yetinirler, Rusya'nın uluslararası ilişkilerinde zaafa uğramaması için hükümetin dış siyasetine özellikle Fransa ve İngiltere ile olan anlaşmalarına ve dostluk ilişkilerine yardımcı olurlardı. Savaş ilan edileceği sıralarda Avrupa'da bütün Rusların çarın arkasında seve seve yürüyecekleri, Rusya'da işçi ve köylü de dahil olmak üzere bütün sınıfların Almanya'ya karşı savaş ilan edilmesinden yana oldukları sanısı, bu burjuva ve sosyalist partilerinin Sazanov ve Şutürmerlerle ve parantez içinde boşluk soru işareti parantez aynı düşüncede olmalarından ileri geliyordu. Gerçekte halkın düşünceleri büsbütün başkaydı. İşçi ve köylünün ne Almanya'ya bir kini, ne Balkanlara ait istila tasarıları vardı, ne de İstanbul Boğazı'nda çar hakimiyetini kurmak için bir arzu besliyordu. Bu çevrelerde hüküm süren duygular, yoksul kitleleri açlık ve sefalet içinde yaşatan hanedana, derebeylere ve türedi büyük kapitalistlere karşı duyulan kin ve intikam duygularından ibaretti. Halkın muhtaç olduğu şey de arazinin taksimi ve büyük üretim müesseselerinin ilgili işçinin kontrolü altına verilmesiydi. Bu amaçlar için içte ve dışta çalışan sayısız örgütler olduğu gibi yasal biçimde kurulmuş güçlü sendikalar ve devrimci kooperatif örgütleri vardı. Büyük Savaş Dönemi. Büyük Savaş, Birinci Dünya Savaşı, bu koşullar altında ortaya çıkmıştı. Rusya hakkında bazı siyasi çarlık çevrelerinde ve yabancı ülkelerde mevcut kanı ile asıl Rus halkının arzuları, ihtiyaçları ve ruh hali arasında bir uçurum vardı. İhtilal koptuğu zaman bütün dünya ve özellikle Avrupa'nın korkunç bir rüya görüyormuş gibi donup kalması ve savaşın bugün gördüğümüz sonuca ulaşması bu gafletten doğmuştur. İşin iç yüzünü bilenler tanık olduğumuz olayları aşağı yukarı tahmin etmişlerdi. Bunlar arasında büyük Lenin'in adını saygıyla anmak gerçeğe karşı bir sadakat borcudur. Rusya büyük savaş için çok hazırlanmıştı. Fakat ülkenin nüfusuna göre seferber edeceği ordular için hazırlık çok yetersizdi. Ve aslında ihtiyaca yetmemekle birlikte bu yarım program ile uygulanamadan tepkiler başlamıştı. Ancak ilk kurulan ordular gereği gibi donatılabilmişti. Sonraları cephelere sanki çıplak denilebilecek bir durumda ve eskiden kalma kullanılamayacak silahlarla donatılmış kıtalar gönderildi. Almanya'nın tam askeri düzene sahip ordularına karşı bu bir çare müzik sürülerini göndermek, onları muhakkak bir ölüme mahkum etmek demekti ve bunu Rus genelkurmayı hayret edilecek bir soğukkanlılıkla yapıyor, çokluğun baskısıyla işi bitirmek, sayı üstünlüğüyle taktik üstünlüğü yenmek amacını gidiyordu. Fakat işçi ve köylü kendilerinin olmayan amaçlar için bile bile harcandıklarını anlamakta gecikmediler. Seferber edilen bu milyonla insanın yeterli gıdası bile temin edilememişti. Halbuki cephe gerisinde orduların yedirilmesi ve giydirilmesi üzerine yapılan vurgun ve yolsuzluklarla bir yandan millet soyulmuş soğana çevriliyor, bir yandan da birçokları ıstırap içinde bu insanların kin ve isyanını tahrik edecek büyük servetler yığıyordu. Daha savaşın ikinci yılı tamam olmamıştı ki müzikler ve işçiler arasında kurulu düzenin bozukluklarına ve yolsuzluklarına karşı sabırsızlık ve galeyan işaretleri belirmeye başlamıştı. Çar'ın kutsal kişiliğine sonuna kadar kulluk etmekte devam edeceği ve yukarıdan gelen emirlere aptal aptal uyacağı sanılan halk kitleleri için kaynıyor ve kendisini ezen, öldüren ve soyan yönetime karşı diş biliyordu. Seferberlik sanayi merkezlerinde toplu bulunan işçiyi dağıtmamıştı, aksine artırmıştı. Zira ihtiyacın pek altında olan silah ve mühimmat üretimini artırmak endişesiyle çırpınan Çarlık, bütün fabrikaları orduya gerekli olan savaş araç ve vasıtalarını imal için öncekinden daha büyük bir faaliyet göstermeye mecbur etmişti. Bir yandan da savaştan önce dağınık durumda yaşayan köylü gençliği az zamanda ordularda toplanıp birikmiş ve kendisini anlamaya ve sefaletini duymaya imkan bulmuştu. Tanrı vergisi sandığı türlü türlü ıstırap ve yoksullukların nedenini öğrenmek için ordu okul yerine geçiyordu. Şehirlerin ve kasabaların açık göz çocuklarıyla sürekli temas sonucu yavaş düşünen müziklerin de gözleri açılıyordu. Milyonlarca insanın bu koşullar altında sınırlı alanlarda bir arada bulunması, hoşnutsuzlukların yayılmasına pek elverişli bir durum doğurmuştu. Ardı ardına hazırlıksız saldırı hareketleri ve bunları doğal olarak izleyen büyük yenilgiler, bu perişan sürülerde ızdırap ve acıyı beşeri tahammülün üstüne çıkarmıştı. Felaketlerinin aşırı dereceyi bulması sonucu, bu adamlarda miskince tevekkül yerine kendi kendine güvenme duygusu uyanmaya başlıyordu. Birkaç kişinin keyfine ve çıkarına kurban olduklarını anlıyorlar ve isterlerse başlarına ve sırtlarına binmiş olanları devirebileceklerini sezinliyorlardı. Bu eğilimleri örgüt altına almak isteyen unsurlarda gerek asker gerek sivil ahali arasında bulunmaktaydı. İlk isyan. Sonunda yokluk, açlık, baskı ve perişanlık o dereceyi buldu ki savaşın ilanından 2,5 yıl sonra ortaya çıkan galeyanı bastırmaya Çarlık yönetiminin gücü yetmez oldu. Ne savaş dolayısıyla var olan sıkı yönetim, ne tehdit, ne şiddet para etti. Bir gün kan ağlayan işçi ve asker ızdırabını yüksek sesle haykırmak ve öfkesini, kızgınlığını göstermek ihtiyacını yenemedi. 1917 Şubat'ında müthiş bir patlama, sayısı milyonları bulan bu büyük kitlenin gür sesi Çarlığı temelinden sarstı. Bütün Petersburg sokaklarından yükselen ekmek ve barış bağrışmaları bir sabah Rusya'nın mukadderatına hakim olanları altın rüyalı uykularından uyandırdı. Artık çektiği azaba dayanamayan işçi ve asker Çar'ın kulağının dibinde bu patırtıyı kopartmıştı. Ve bu iki kelime bütün büyük bir ulusun arzusunu ve en önemli ihtiyaçlarını özetliyordu. Haklarını arayan bu biçareler üzerine güvendikleri kıtaları sevke başladılar. Fakat ayaklananlar kendilerini bastırmaya gelen askere kollarını açmışlardı. Onlar da bu haklı davanın savunucuları yanına katıldılar. 5 gün süren ayaklanmadan sonra Duma Meclisi, Çar'ın tahttan azledilmesinden başka çare olmadığını anladı ve taçlı zalimi hapse tıkarak Prens Lvov'un başkanlığında Burjuva partileri temsilcilerinden oluşan bir geçici hükümet iktidar makamına el koydu. Oktobrist ve Kadet partilerinin ileri gelenleri asker ve köylüyü avutabileceklerini sanarak duruma hakim olmaya çalıştılar. Kabinede Mulyukovlar, Kantikovlar, Razdiyankolar en nüfuzlu üyelerdi. Bunlar bütün davranışlarıyla ortaya çıkan değişikliğin bir işçi devrimi çevresini almamasına gayret ettiler. Bu burjuvazinin hakları korunmak şartıyla yeniden bir hükümdarlık kurulmasına bile razı olacaklarını gösterdiler. İlk işlerinden biri itilaf devletlerini tatmin etmek için ve esasen bu kendi samimi arzularına da uygun geldiğinden İstanbul ve Boğazlar dahil olmak üzere itilafın emperyalist savaş amaçlarına bağlılıklarını ilan etmiştir. Bu yüzden çarlığı deviren hareketin gayesinin işçi ve askerin barış kelimesiyle anlattığını pek çabuk unutuyorlardı. Rusya'daki değişiklikten endişe duyan Fransa ve İngiltere kabineleri kesin zafere değin savaşa devama dair olan bu teminat rahatlatmıştı ve bunlar tamamıyla kendi renklerinde olan bu kabineye yardım ettiler. Fakat asıl ilgililer kendileriyle alay eder gibi davranan bu kabineyi suçlayıp tehdit etmekte gecikmediler. İkinci bir değişiklik zorunluluğu çıktı. Emperyalist düşünüşlü kişiler dışarıda bırakılarak Kerenski'nin katılmasıyla ihtilalci sosyalistler, menşevikler ve burjuva partilerinden birleşik bir merkez meydana getirildi. İşçi ve asker meclisleri kurulması. İşleri resmen döndüren Duma ile onun bağrından doğan kabinelerdi. Fakat ülkeye de bu yıpranmış siyasi kurulun hakim olduğu sanılmamalıdır. Çarlığın düşüşü ve iktidarın bazı kişilerden diğer bazı kişilere geçmesi devrimci duruma son vermiyor, bunalımı çözmüyordu. Çünkü iktidar makamını sarmış olan asalaklar gerçeğe karşı göz yumuyor, durumu anlamazlıktan geliyorlardı. İşçinin ve köylünün pek açık olan isteklerini kale bile aldıkları yoktu. Bunun için daha ilk günden ayaklanmanın başarı ile sürmesini müteakip işçi, köylü ve askerler daimi danışma meclisleri kurmuşlar, şura ve sovyetler. Ve bu heyetin kararıyla görüşlerini ilan etmeye koyulmuşlardı. İşçi, köylü ve asker temsilcilerinin meclisi meşhur Taurit Sarayı'na yerleşmiş ve sarayın kapısına kırmızı bayrak asılmıştı. Bu şekilde resmi hükümetin karşısında gerçek hükümet yer alıyordu. Duma yönetim kurulu resmi hükümetti. Fakat gerçek hükümet Taurit Sarayı'ndaki Sovyetlerdi. Bütün Avrupa'da büyük bir heyecan yaratan ve halk kitleleri tarafından sevinçle benimsenen ilhaksız ve tazminatsız barış teklifini bu Sovyet ortaya atmıştı. İlk zamanlar Sovyetlerde ihtilalci sosyalistler ve menşevikler çoğunluktaydılar. Bunun için kabinede nüfuslu bir yerleri vardı. Fakat bu partiler Sovyetlerin derinliklerinden gelen baskılara karşı koyamayarak bazen inançlarına uymayan kararlar almak zorunda kalıyorlardı. İlhaksız ve tazminatsız barış prensibini böylece hükümete kabul ettirmişlerdi. Hükümet bunu müttefik devletlere bildirdiği zaman Kleman ve Lloyd George'ların büsbütün gözünden düşmüştü. Cevap olarak Ruslara İstanbul ve Boğazlardan vazgeçmek sizin bileceğiniz iştir. Fakat sonuna değin savaşa devam etmek zorundasınız denildi. Ve Kerenski itilaf devletlerini memnun etmek için savaşa devama razı oluyordu. Bu şaşkın başbakan milletin güveninden güç alacağına, müttefik devletlerin yardımına dayanmayı seçtiği için siyasetinin ağırlık merkezini dış ilişkilere kaydırdı. Dışişleri Bakanlığı'na Clemenceau ve Lloyd George gibi Fransız ve İngiliz burjuva politikacılarının tutkunu olan Tereschenko adında bir genç delikanlıyı getirdi. Bu adam çar zamanının diplomatlarıyla iş görmeye çalışıyor, itilafı memnun edecek her aşağılığı kabul ediyordu. Kerenski. Öte yandan iç işlerde büyük bir durgunluk hüküm sürmekteydi. Her şey yüzüstü bırakılmıştı. Yoksul, köylü kitleleri için en hayati bir konu olan toprak meselesiyle kimsenin uğraştığı yoktu. Gıda konusu eskisinden daha elverişli bir durumda değildi. Yalnız askeri faaliyete hız verilmekteydi. Lloyd George ve Clemenceau baskılarına karşı koyamayarak sonunda bütün ordunun ve ulusun arzularının aksine Kerenski hükümeti 18 Haziran 1917'de askere taarruz emri verme gereğini duydu. Devrimin her cümer içerisinde dağınık, her türlü savaş araçlarından yoksun ordusunu Almanya gibi bir düşmana karşı saldırıya sevk etmek aynı zamanda büyük bir cinayet ve cinnetti. Bu cinayet ve cinneti yüklenen Kerenski, kendisinin ve partisinin idam hükmünü vermiş oluyordu. Nitekim beklenildiği gibi saldırı yalnız bozguna uğramakla kalmadı, bu savaşa katılan tekmil orduların yok olmasıyla sonuç buldu ve ülke içinde Kerenski'nin zerre kadar itibarı kalmadı. Bu anormal durumlar karşısında işçi ve köylünün ve askerin duygularına tercüman olan tek parti Komünist Bolşevik Partisi'ydi. Geçici hükümetin şaşkın hareketleri, başarısızlıkları her gün biraz daha Bolşeviklere karşı olan sevgi ve yönelmeyi artırıyordu. Bu sıralarda azınlıkta olan Komünist Partisi'nin izlediği politika, halkın ruhi eğilimlerinden ve gerçek ihtiyaçlarından esinleniyordu. Her fırsatta hükümet adamlarının maskesini aşağı indirmeleri ve resmi siyasetin iç yüzünü açığa vurmaları yüzünden özellikle 18 Haziran'dan sonra özel bir şekilde nüfusları genişlemişti. Kornilov darbesi ve İtilaf devletleri. Kerenski hükümetinden kimse memnun değildi. Çünkü bütün işlerin yarım tedbirlerle halline çalışıyordu ve doğaldır ki hiçbir mesele halledilemiyordu. Bozgunla sonuçlanan taarruzdan sonra karşı devrim taraftarları da faaliyetlerini artırdılar ve Ağustos 1917 tarihinde yapılan Moskova Konferansı'nda Kornilov'un bir hükümet darbesiyle iktidarı ele alması kararlaştırılmış ve bunun bütün ayrıntıları saptanmıştı. Kornilov'un bu girişimini ülke içinde tasvip edenler sayılı kimselerdi. Fakat İtilaf devletleri arasında bu harekete büyük bir önem veriliyordu. İtilaf devletlerinin Rus devrimi karşısında takındıkları tavır pek garip ve garip olduğu kadar da iğrençtir. Fransa ve İngiltere savaşta bütün ümidini Çar'ın dostluğuna ve sadakatine bağlamıştı. Rus ulusunun Çar'dan başka türlü düşüneceği akıllarının kenarından bile geçmiyordu. Bu kanlı yaratığın halli haberi gelince resmi çevreler beyninden vurulmuşa döndü. İtilafçılar arası siyasetin elebaşıları o derece sersemlemişlerdi ki bu haberi 3 gün gizli tutmak zorunluluğunu duydular. Bunun çaresiz bir olup bitti olduğu ortaya çıkınca devrimin olabildiğince yüzeyde kalması ve burjuva yöneticilerin iktidarda bulunması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İngiltere gibi son derece halkçı olduğunu iddia eden bir devlet, Fransa gibi sosyalizme eğimli bir cumhuriyet, Rusya'da halkçı bir yönetimin kuruluşunu bir felaket sayıyordu ve bu özellikle köylüyü zorba bir hükümdarın veya diktatörün zorla mezbahalara yollamasını kendi emperyalist amaçlarının gerçekleşmesi için zorunlu bulmalarından ileri geliyordu. Bu denli adilik, bu denli hayasız çıkarcılık insanı insanlıktan nefret ettiriyor. İtilaf yöneticileri Rusya'da burjuvazinin davayı kaybetmek üzere olduğunu anladıktan sonra artık Rus sorunuyla yalnız hükümet aleyhindeki entrikaları teşvik suretiyle ilgilenmeye başladılar. Kendilerine bu denli yaranmaya çalışan Kerenski ve Treschenko ile sanki alay ediyorlardı. Ciddiyetle ele aldıkları ve aleyhinde büyük propaganda yaptıkları ve bir umacı gibi korktukları bir örgüt varsa o da Sovyetler ve onun içindeki Bolşevik azınlıktı. Basın, bu işçi ve asker mebuslarından oluşan meclis hakkında nitelenmesi güç iftiralarda bulunuyordu. Almanya'da Bolşevikler. Almanya'nın görüş açısı büsbütün başkaydı. Orada her şeyden önce İtilaf devletlerini yenmek söz konusuydu. Bütün öteki sorunlar bu mücadelenin alacağı şekle bağlıydı. Rus devrimi Wilhelm'in ekmeğine yağ sürmüştü. En aşırı unsurların galip gelmesi Rus cephesinin büsbütün çökmesine yardım edecekti. Alman yöneticiler komşu bir ülkede kendi kanaatlerince toplumun düzenine zararlı bir yönetim biçiminin kurulmasının bizzat Almanya içinde bir tehlike olacağını akıllarından bile geçirmiyorlardı. Bu tehlike o sırada uzak bir geleceğe ait bir varsayım hükmündeydi. O gün için önemli olan savaşı kazanmaktı. Bu gibi düşüncelerdir ki 2. Wilhelm hükümeti İtilaf ülkeleri yoluyla Rusya'ya geçme olanağı bulamayan Lenin'in mühürlü bir vagon içinde Alman topraklarından geçmesine izin vermişti. O sırada İsviçre'de çalışan ve daha sonra devrimin gelişmesinde büyük bir rol alan bu sosyal devrim öncüsü ancak bu şekilde mücadele arkadaşlarına katılabildi. Almanların Bolşevik hareketini bu suretle kolaylaştırmalarına karşılık İtilaf devletleri Kornilov'un karşı devrim hareketine bütün güçleriyle arka çıkıyorlardı. Kornilov maceraperest bir general ve Kerenski Rus hükümetinin resmi temsilcisi olduğu halde Paris ve Londra kabineleri katında generalin bildirilerine resmi Rus bildirilerinden daha büyük bir önem veriliyordu. Ve Eylül'ün ilk günlerinde artık her dakika geçici hükümetin düşmesi bekleniyordu. Bu hükümet darbesi girişimi 12 Eylül 1917'de utanılacak bir başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat daha birkaç gün bu başarısızlığın kesin olduğuna Batı Avrupa'da inanan olmadı. Kornilov'un iktidarı sanıldığı gibi bir hücum ile ele geçirilememesinin nedenleri yanlış hesaplarla hareket etmesiydi. O, yalnız kendisine bağlılık gösteren kıtalara ve cidden dışta eriştiği üne güveniyordu. Oysa ülke içindeki hükümet aleyhinde olan şiddetli akım, Kerenski'nin yeterince devrimci olmamasından doğmuştu. Eski kabusu hatırlatan Kornilov gibi bir karşı devrimciye kimse kulak asmıyordu. Herkes köylü ve işçi lehine daha ciddi değişiklikler bekliyordu. Ve bütün bakışlar gerçek devrimi temsil ettiğini eylem ile her gün biraz daha ispat eden Bolşevik Partisi'ne yönelikti. Bolşevik Devrimi. Bolşeviklerin etkisiyle işçi ve asker Sovyetleri her türlü karşı devrimin hareketine engel olmak üzere İhtilal Komitesi adında bir kurul kurulmasına karar vermişti. Bu komite, devrim aleyhindeki girişimlerin önüne geçmek için her türlü tedbiri almaya yetkiliydi ve gereğinde geçici hükümetinde Sovyetlerin haklarına saldırmasına engel olacaktı. Kornilov hareketini bozguna uğratan bu ihtilal komitesidir. Ekim ayında Kerenski'nin kredisi bütün kalmadı. Bundan dolayı ihtilalci sosyalist ve menşevik partileri Kasım'ın 7. günü yapılması kararlaştırılan Genel Rusya Sovyetler Kongresi'ni erteleme teşebbüsünde bulunuyordu. Çünkü kongrede Bolşeviklerin çoğunluğu alacağı belirmeye başlamıştı ve bu takdirde iki parti arasında büyük bir çatışma olacaktı. Bolşeviklerin sloganı bütün güçler Sovyetlereydi. Oysa geçici hükümetler her şeyi kurulu meclisten bekliyordu. Hükümet çok zayıf bir durumda bulunduğu için başarılı olabilecek yeni bir ihtilalden korkuluyordu. Hükümet kongreyi erteleme isteğini bütün vilayet Sovyetlerinin karşı çıkmasıyla uygulamaya koyamadı.